Yayınımıza harunyahya.tv internet sitemizden devam ediyoruz. Sözü kime bırakıyorum?
Cihat hocam.
Başlangıç
hocam. Evet, ben başlayayım izninizle.
İnşallah.
DNA'yı biliyorsunuz. DNA harika. Yani Allah'ın varlığının apaçık bir delili olarak DNA bütün hücrelerin içinde var. Mikropların içinde var, bakterilerin içinde var. Hatta virüslerin içinde bile DNA, RNA görebiliyoruz. İnsan vücudundaki 100 trilyona yakın hücrenin her birinin içinde örneğin bu kodu buluyoruz. Bu bir şifreleme sistemi, bilgi sistemi bu. Tek başına bir bilginin zaten burada olması, zaten bir yerde bilgi varsa arkasında bir akıl vardır. Bilgiden söz ediyorsak aklın varlığını alına işaret eder, aklın varlığını kanıtlar tek başına. Ama ortaya çıkan bilimsel deliller o kadar daha büyük detaylar, daha büyük kanıtlar ortaya koyuyor ki. Biz hep anlatıyoruz. 3.5 milyar harften oluşuyor diyoruz insan vücudundaki DNA. Ve böylece bilgiler kodlanmış burada diyoruz. Şifrelenmiş diyoruz. Ve bu şifrelerin daha ne olduğu tam olarak insan genomu projesi sonuçlandığında yalnız şifrelerin hangi harflerden oluştuğu anlaşıldı. Yani o hangi bölgenin tam olarak neyi kodladığı, hangi enzimi kodladığı ve ne işe yaradığı tam olarak açıklığa kavuşmuş değil. Belli bölgeler biliniyor şu an itibariyle. Yok işte insülin nerede kodlanıyor vesaire. Belli başlı enzimlerin nasıl yönetildiği, üretildiği, kontrol edildiği biliniyor bugün. Ama tamamıyla hepsi bilinmiyor yine. Neden? Çünkü uçsuz bucaksız bir bilgi var burada. Yani 1000 ciltlik ansiklopediye sığacak bilgi var. 1000 ciltlik ansiklopedi ne demek biliyor musunuz? Mesela bir diyelim biyokimya ile ilgili olarak bugün bir kütüphaneye giderseniz eğer 4-5 cilt bilgiye ulaşırsınız. Biyokimya. İnsan fizyolojisi ile ilgili yine 6-7 cilt bilgiye ulaşırsınız. Diyelim ortalama olarak. Ama bu tabii insanların bugüne kadar keşfedebildikleri, açıklayabildikleri, ulaşabildikleri bilgiler olacaktır. Biz hücrenin içine girdikçe, bu DNA'daki bilgiler çözümlendikçe aslında biyokimya denen bilginin uçsuz bucaksız bir bilgi olduğunu görüyoruz. Yani Yüce Allah, Rabbimiz bizi sonsuz bir ilimle yaratmış. Bu çıkıyor ortaya.
İnşallah.
DNA'da son olarak ortaya çıkan bir gerçek üzerinde durmak istiyorum. O da şu. DNA kod dedik. Bir şifreleme sistemi dedik. Bu şifre evrimciler, daha doğrusu evrimcilerin saçma mantığı, mantıksızlığı, saçma akıllarına göre diyorlar ki DNA tesadüfen oluşmuştur diyebiliyorlar. Yani kendi kendine gelişmiştir diyebiliyorlar. Mutasyonlarla şans eseri ortaya çıkmıştır diyebiliyorlar. Bu saçma fikrin ne derece büyük utanç vesilesi olacağını onların açısından iyice herkes anlasın diye özellikle üzerine durmak istiyorum. Bu DNA'nın içinde DNA'yı koruyan, yani kodu koruyan, koddaki hasarlı, oluşabilecek hasarları tespit edip kodun devamlılığını ve sağlığını idame ettiren başka özel kod sistemleri bulundu. Yani belli bölgeler DNA'da oluşacak hasarları tamir için görevlendirilmiş durumda. Yani siz öyle bir sistem düşünün ki mesela bir demiryolu sistemi düşünün. Demiryolu sisteminde nedir? Özellikle belli birimler, işçiler devreye gezerler ve rayların bozulmuş olan kısımlarını tespit için devamlı surette gidip gelirler raylar üzerinde. Yani belli güzergahı halinde. Ve bozulmuş olan bir ray varsa, eskimiş olan bir ray varsa değiştirilmesi gereken, bunu tespit ederler ve bunu özel başka bir işçi grubunu çağırırlar. İşçi grubu gelir, o rayı çıkartır yerinden ve yerine sağlam olanı takar. Aynı bu şekilde çalışan bir kod sistemi var. Öyle bir kod sistemi ki buna ait özel moleküler motorlar üretilmiş bunun için. Ve bu moleküler motorlar tıpkı az önce bahsettiğim işçiler nasıl rayları kontrol ediyorsa demir yollarında, bu şekilde DNA'nın üzerinde devamlı surette gidip geliyorlar ve kontrol ediyorlar. Bu çok hayati bir onarım mekanizması ve bu proteinlerin olması çok önemli hayati. Çünkü bu onarım mekanizması olmadan, yani kodu, şifreyi kontrol eden başka şifre grupları olmamış olsaydı, o zaman zaten DNA'nın varlığı saçma olurdu. DNA zaten devamı gelmezdi DNA'nın. Bozulmuş olan bir DNA sonuçta istediği kadar kendi kopyasını çıkarsın, bozuk olarak çıkaracaktı ve hayat mümkün olmamış olacaktı. DNA'nın devamı da gelmeyecekti. Yani termodinamiğin ikinci kanununda aslına bakarsanız bunun başka bir göstergesidir. Her şey doğada bozulmaya uğrar. Eğer işçiler o rayları, bozuk olan rayları tespit etmeseler demir dolu sistemi zaten bozulacaktır, paslanıp yok olacaktı. Ama bakın bu onarım sistemi sayesinde demir yolları daha da ilerletiliyor, hatta geliştiriliyor vesaire. Tıpkı DNA'da da bu sistemi görüyoruz. Şimdi burada akıl var mı? Tabii ki var. DNA'nın kendisi zaten akıl. Akıl ürünü. Ama DNA'nın onarımını içeren özel moleküler motorların üretilmiş olması ve bu sistemin de devam süratle çalışıyor olması, hayati bir şekilde olması zaten aklın bizim hayalimizin çok ötesinde bir akıl olduğunu ortaya koyuyor. Neden? Çünkü bakın, eğer böyle bir sistem olmasa insan vücudundaki tek bir hücrenin içindeki DNA'da günde yaklaşık ne kadar hasar oluşuyor biliyor musunuz? Ultraviyole ışınları olsun, toksinler olsun, havadaki oksijenin serbest radikallerden bahsediyorum. Havadaki oksijenin her yere bağlanabilecek şekilde ve paslandırmaya sebep olabilecek halde olan serbest formu var. Bunun etrafta dolaşıyor olması olsun. Bunlar neye sebep oluyorlar biliyor musunuz? Bir DNA'nın günde ortalama 1 milyon kez hasara uğramasına sebep oluyorlar. 1 milyon defa hasara uğruyor ve bu çalışan mekanizmalar, onarım mekanizmaları bu hasarları tespit edip onarıyorlar. Böylece biz kanser olmaktan kurtuluyoruz. Her gün herkes kanser olmuyor bu şekilde. Ancak ve ancak çok ekstra durumlarda bir hücrenin içinde bir mutasyon gerçekleşiyor ve bütün bu onarım mekanizmalarından kaçıyor ve özellikle bağışıklık sistemi de bunu da yakalayamıyorsa o zaman özel bir şekilde insan kanser oluyor. Hastalığı da Allah bilinçli bir şekilde bilinçli mekanizmalar sayesinde olmasına izin veriyor inşallah bu şekilde.
İnşallah.
Şimdi dilerseniz bu videoda bu onarım mekanizmasının hangi moleküler motorlar tarafından yürütüldüğünü hep beraber görelim ve Allah'ın bizi nasıl sonsuz bir ilimle yarattığına hep beraber şahit olalım inşallah.
İnşallah.
Şimdi bu videoda, ekrandaki videoda şimdi basamak basamak ben size anlatmaya çalışacağım. Ama önce bir baştan sonra bir seyredelim, sonra basamaklarına geri dönelim. Çünkü oldukça kompleks basamaklar içeriyor ve pek çok enzim çalışıyor burada, moleküler motorlar. Yalnız bakın bir detay vermek istiyorum. Buradaki moleküler motorlardan bir tanesi yeni tespit edilen bir enzim. BRCA2 denen bir enzim adı verildi buna. Vanderbilt Üniversitesi'nin son yaptığı çalışma sonucunda tespit edildi. 400 bin atomdan oluşuyor. 400 bin atom bir araya gelerek, bilinçsiz şuursuz atomlar böylesine çalışır bir motoru, moleküler motoru meydana getiriyorlar. Bakın bunu unutmayın. Buradaki her bir enzim, göreceğiniz her bir enzim, her bir birim aslında böyle atomlardan, şuursuz atomlardan müteşekkil. Şimdi videoyu oynatalım. Şimdi burada neden bahsetmiştik en başta? DNA'nın üzerinde bir hasar. Bakın burada bir DNA'da bir hasar var. Daha doğrusu en başa tekrar gidelim de oradan başlayalım. Evet. DNA'da bir hasar var. Hasarlı bölge tespit ediliyor ve 3 tane enzim geliyor. Enzim gelip burayı tespit ediyorlar, bu hasarlı bölgeyi. Ve hasar tespit edildikten sonra XBA, XBCHR23 ve başka bir enzim daha gelip bunu tespit ediyor. Daha sonra bir başka bir kompleks, 2 tane proteinden oluşan başka bir kompleksi çağırıp fermuar gibi açılmasını sağlıyorlar. Bu ilgili bölgenin, hasarlı bölgenin. Açıldıktan sonra hasarlı bölge atılmak üzere özel iki protein tarafından gelip kesiliyor. Sağdan ve baştan ve sondan olmak üzere atılıyor. Uzaklaştırılıyor ilgili bölgeden. Ve hemen sonrasında ise doğru parçalar, doğru DNA parçalarını bu eski hasarlı bölgeye yapıştıracak olan özel polimeraz enzimi gelip doğru haliyle DNA'yı onarmış oluyor. Şimdi buradaki detaylara baştan tekrar gelirsek, şöyle biraz daha detaylı olarak üzerinde konuşalım. Bakın, burada 3 tane enzim var. Bunlar DNA'daki hasarı tespit ediyorlar. Yani ilk başta bahsettiğim demir yolları üzerinde dolaşan kontrolörler bunlar. Yani bunlar kendi başlarına şuurları var mı? Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu nereden bilecekler? Ama biliyorlar. Ona göre hareket ediyorlar. Ona göre programlanmışlar. Bunlar kendi başlarına, biz dolaşalım da DNA'yı, hasarları tespit edelim. Bu çok önemlidir. Diğer türlü hücrenin hayatı mümkün olmaz diyerek bilinçli bir şuurlu bir şekilde mi hareket ediyorlar? Hayır. Bunlar tabii ki Yüce Rabbimizin emriyle hareket eden özel moleküler motorlar. Nano motorlar. Gelip tespit ediyorlar ilgili bölgeyi. Daha sonra bakın şöyle bir şey oluyor. Tespit ettikten sonra 3 protein buraya diğer yukarıda gördüğünüz ikili proteini çağırıyorlar. İkili protein kompleksini çağırıyorlar. Bu protein kompleksi gelip bakın burada aslında hasarlı olan bölge, bu arada şunu hatırlatayım. 3 tane bazdan, 3 tane harften oluşan bir hata aslında oradaki. Yani bu kadar hassas bir hata tespiti söz konusu. Ama gelen protein 30 tane baz çiftini ayıracak şekilde hareket ediyor. Yani hatalı bölgeyi içerecek şekilde başından ve sonundan, yani 10'ar tane ekstradan olmak üzere diye düşünelim. 12'şer tane ekstradan olmak üzere düşünelim. Gelip başından sonundan toplam 30, bakın 30 baz çiftini ayırmaya başlıyor. Bu fermuarı ayırıyor. Bu ayırma neden önemli? Bu bir basamak. Şimdi bu proteine deseniz sen bunu neden ayırdın? Ne yaptığını bilmiyordur. Ama sonraki basamaklarda görüyoruz ki başka bir protein kompleksi geliyor ve ne yapıyor? Başından ve sonundan bu ayrılmış olan zinciri, hatalı bölgeyi de içeren 30 bazlık bölgeyi kesip atıyor. Bakın demek ki burada o proteinlerin, o atomların bilemeyeceği bir şuur var işlemekte olan zaten. Öyle değil mi? Biz bunu zaten bilmiyoruz. Biz akıl sahibi olduğumuzu iddia ettiğimiz insanlar olarak dahi hücrelerimiz içinde gerçekleşen bu olaylardan kesinlikle haberdar değiliz. O proteinler de bundan haberdar değiller. Enzimler de. Ama işte Yüce Rabbimizin lütfu, keremi, kerem sahibi Yüce Rabbimiz bizi bu şekilde, bu proteinleri de emriyle yöneterek bizi inşallah sağlık vermiş oluyor.
İnşallah.
Bakın daha sonra ayırdıktan sonra bakın özel şimdi sağdan ve soldan iki tane protein gelecek. Biri şu yeşille gördüğünüz XPG proteini gelip o zincirin sonuna, yani bunun bir adı da var. Yani onun bağlanacağı yer özel. Sonraki gelen proteinin bakın geliyor şimdi. Gelip bağlanacağı yerde başka bir özel bir yer. Yani onun keseceği yer farklı, onun keseceği yer farklı. Farklı, yanlış yerlere gitmiyorlar. Kesecekleri özel yerlere gidiyorlar. Zincirin başında çünkü 3S denen bir bölge var. Oraya bağlanıp da kesebileceği bir özellik içeriyor o protein, ERCG proteini. Diğer XPG proteini ise 5S denen bir bölge var. Ancak orayı kesebiliyor. Yani bu kadar hassas, hiçbir şekilde hata olmayan, her aşaması şuurlu, her aşaması bilinçli, ilme dayalı hareketler. Kestikten sonra uzaklaştırıyorlar, tamam. Ama burası böyle mi kalacak? Hayır. Bakın daha sonra görüyoruz ki hemen ardından polimeraz enzimi gelmeye başlıyor, çalışmaya başlıyor ve doğru bir şekilde kodları, bakın o gördüğünüz gibi hatalı iki tane protein de geldi, iki tane baz çifti de geldi, protein demeyeyim, iki tane baz çifti, onlar da geldiler doğru halleriyle ve polimeraz ne yapmış oluyor? Bunları eski haline, doğru haline getirmiş oluyor. Burada kaç tane protein çalıştı şimdi, enzim çalıştı? Onlarca. Yani bugüne kadar tespit edilenler bu kadar. Ama işte az önce bahsettiğim gibi BRCA2 proteini tespit edildi mesela, yeni bir protein olarak. Vanderbilt Üniversitesi'nde yapılan çalışma sonucunda Nature dergisinde henüz yayınlandı. Bu haftaki Nature dergisinde yayınlandı bu bilgi. 400 bin atomdan oluşan tek bir protein. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Tespiti yapıyor, hasarı tespit ediyor. Ve oraya diğer bütün proteinlerin çalışması üzere etrafı alarm veriyor ve onların gelip hızlı bir şekilde bu hasarı onarmalarına haberdar etmiş oluyor. Sistemi harekete geçirmiş oluyor. Bu BRCA2 dediğim 400 bin atomdan meydana gelen protein. Yaptığı harekete bakıyorsunuz, çok akıl ürünü bir hareket. Kendinden beklenmeyen bir hareket. O şuursuz atomlardan beklenmeyen bir hareket. Kimin peki aklı bu? Kimin şuuru? Tabii ki Yüce Rabbimizin sonsuz ilmiyle yarattığının bir kanıtı olarak, tabii ki Allah'ın sonsuz aklının işareti, izi inşallah.
İnşallah. İnşallah. Şimdi hakikaten çok önemli bir konu bu. Çünkü evrimciler tesadüfen oluşan hataları ilerlemenin kaynağı olarak iddia ettiler. Halbuki kesinlikle hatalara karşı taviz verilmiyor ve bunlar tamir için el birliğince moleküllerin işbirliğiyle, çatışmayla da değil, işbirliğiyle tamiri söz konusu. Yani bu mesela bilgisayarlarımızda sürekli arızalar oluyor değil mi? Yani bu bundan önceki bilgisayar her yerinden bozuldu yani. Bunun tamiri için çok emek gerekiyor ve dışarıdan müdahale gerekiyor. Burada ise öyle bir sistem var ki hocamızın da belirttiği gibi yine DNA'nın kendi içinde kodlu olan proteinlerce düzeltiliyor bu. İşte bu bilgisayarın kendi içinden bir parça çıkıp içini tekrar düzeltmiyor. Ancak başkasına teslim ettiğimizde o da şuurlu olarak bakıyor, inceliyor, hatayı buluyor, öyle düzeltiyor. Burada mükemmel bir şuur var. Yani bir madde başka maddelerin doğru mu değil mi, hatalı mı eşleşmiş, hatalı mı, düzgün mü eşleşmiş, bunlar bilmez yani, bu kavramları bilmez. Bunu yapamazlar normalde. Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri çok belli.
Emriyle inşallah.
Ve evrimcilerin iddialarında ne kadar şuursuz olduğunu gösteriyor. Yani mutasyonların faydalı olduğuna dair tek bir delil yok. Ama mutasyonların karşı zararlarına karşı bir sürekli bir koruma var. Bu esasen sadece bir yöntem. Bunun gibi çok çeşitli şeyler var. Arızalar oluyor. Onlara karşı çok çok farklı yöntemler var. Bunların her biri özel yaratılmış. Mesela ikiye alabilir miyiz? Yine DNA'daki korumaya yönelik bir örnek göreceğiz. Şimdi burada o kadar hikmetli ki bu örnek, senin gösterdiğin örnek. Mesela bir ışıma oluyor. Işıma tek bir harfi değil de beraberinde bir birden fazla harfi etkiliyor. Bozulmaya sebep oluyor. Orada en makul çözüm hakikaten de toplu bir kesimdir. Çünkü başka harflerin de bozulması ihtimaldir o öyle bir ışımada. Ama her ışımanın da şeyi farklı farklı. Mesela ultraviyole ışımasının yaptığı zarar, timin adlı bir harf var. Bu ekranda da gözüküyor herhalde. Şu timinler normalde karşı zincirdeki adenin adlı harfle eşleşirler. Hidrojen bağları vardır. Bu harf bağlarla birbirine bağlıdırlar. Ama bu ultraviyole ışıma neticesinde bu timin harfleri karşı tarafla zincirli bağ yapacağına kendi aralarında bağ yaparlar. Bunu böyle yapmaları esasen bilgiyi bozmamaktadır. Yani her iki tarafta da zincirin her iki tarafında da bilgi aynıdır. Ama bu buradan protein üretimi olsun, hücrenin bilgisinin çoğaltılması olsun, oralarda sıkıntılar olur. Sonraki aşamalarda bir zarar olacaktır. İşte bu sonraki aşamalarda olacak zarar bilircesine proteinler özel olarak sadece timin dimerlerini arayan bir enzim vardır. Fotolyaz adlı enzim. Bu mükemmel bir enzim. Bir harika. Allah'ın bir sanat eseri. Bu enzim bütün DNA'yı geziyor. Tek görevi bu. Timin dimeri var mı yok mu? Var mı yok mu? Yani yanlış iki harf üst üste birbiriyle bağ yapmış mı yapmamış mı? Bunu tespit ediyor. Tespit edince bunu bir şekilde tamir etmesi lazım. Yani her iş için bir enerji gerekir. Buradaki enerji de bu enzimin çok özel bir bölgesi var. Bu bölge güneş enerjisini emiyor. Nasıl bizim evlerin üzerinde değil mi? Özellikle güney bölgelerinde paneller vardır. O paneller güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Bu da o enerjiyi alıp bir başka enzim bölgesindeki elektronu harekete geçiriyor. Harekete geçirilen elektron bu arıza olan bölgeye verilip oradaki bağ kırılıyor ve karşı tarafta tekrar bağ yapılması sağlanıyor. Burada mükemmel bir akıl var. Yani birincisi enerji temin ediyor bu. Enerjiyi kendi içinde doğru bir şekilde yönlendirip çözüme yönelik bir işlem yapıyor. Buradaki amino dizilimleri, amino asitlerin özellikleri her biri son derece hassas ayarlanmıştır. Yani Allah'ın özel sanat eseri. Böyle bir ufak makine yapın desek, hani böyle bir bilgi kodlansın. O bilgi kodlarındaki hatayı da siz düzeltin diye evrimci bilim adamları desek, imkanı yok, yapamazlar böyle moleküler bir makine. Ancak hani bu makine acaba nasıl çalışıyor, var olan örnek nasıl çalışıyor, onu anlamaya çalışıyorlar. Yeni anlıyorlar o da. Bu bir örneği. Şimdi bir başka örneğine bakalım. Bazı sitozin adlı 4 tane harf var zaten. Sitozin adlı harf de bazı hatalar neticesinde urasil adlı DNA, normalde DNA'da bulunmayan başka bir moleküle çevriliyor. Bu da RNA'da bulunuyor normalde. Bir başka özel enzim görevi sadece bu. Bu tarz bir hata var mı yok mu ona bakıyor. Bunun da adı DNA glikosilaz, urasil DNA glikosilaz. Bu hatayı tespit edip ilgili hatalı harfi, urasil harfini kesiyor. Daha sonra tekrar işte polimeraz enzimiyle falan bu hata tamir ediliyor. Yani burada çok özel bir durum var. Koskocaman bir molekül bu urasil DNA glikosilaz, bu hatalı harfi nazaran çok çok çok büyük bir molekül. Bu molekül bütün DNA'yı geziyor. Böyle hatalı bir harf var mı yok mu? Yani böyle şuursuz, bilmek nedir bilmeyen, göremeyen maddeler neden böyle bir şey uğraşı edinsinler? Yani neden başka bir yerde bilgi kodlanmış, bu bilgi kodunda bir hata olabilir, bunu düzelteyim diye neden çırpınsın? Bunu mükemmel bir şekilde nasıl yapsın? Ya bugün evrimci bilim adamlarının akıl erdiremediği bir iş yapıyor bunu. Dolayısıyla burada Allah'ın mükemmel bir sanat eseri var. Ve hiçbir şekilde materyalizmin açıklayamadığı bir durum. Burada materyalizmden çok çok öte bir durum var. Bir defa bilgi var. İkincisi bilginin korunması ve tamiri var. Bunların her biri materyalizme indirilmiş büyük birer darbedir. Ve Allah'ın inşallah sanat eserleri.
Evet, maşallah Serdar Hocam. Serdar Hocam, sen şimdi mühendissin değil mi? O kadar sene okudun, ondan sonra master yaptın. Ve mesela elektrik, elektronik dalında bir devrede, bir elektrik devresinde ki yerin ne olduğu konusunda uzmanlaştın ve onda mesela bir hata olduğu zaman hatalı olduğunu tespit edebilecek bir bilgi düzeyine sahip oldun, ama bunun için aradan 7-8 yıl gibi bir zaman geçti değil mi özellikle? Ve bunu nasıl tamir edeceğin konusunda yine bilgiler aldın. Bu bilgilere sahip olduktan sonra da tamir edecek bir düzeye geldin. Fakat bizim vücudumuzda DNA'da çok çok kompleks bir şifre sistemi var. Bu bir. Bu şifre sisteminin içerisinde kendisini tedavi edecek, tamir edecek, denetleyecek ve var olan arızayı nasıl düzelteceğini öğreten bilgi de mevcut DNA'nın içerisinde. Yani kendisinde hata oluşabileceğini bilen bir bilgi sistemi var. Yani bütünüyle bir tamlık var DNA'nın tamamında. Yani vücudun bütün işlevlerinin nasıl olacağı yazıyor. Bu işlevler yapılırken oluşabilecek hata, arıza gibi durumlarda ne yapılacağı da yazıyor. Bu arızaların tespit edilmesi için ne yapacağı da yazıyor. Dolayısıyla DNA'nın tamamında bir kere bir indirgenemez komplekslik var. İnşallah. Şimdi bununla ilgili şimdi DNA'nın büyüklüğüyle alakalı kısa bir video göstereceğim. Üçe alabilirsek. Şimdi bu şöyle bir araştırma yapmışlar. DNA'daki harfleri A4 kağıdına yazarsak, yani nükleik asitleri, bakın bayağı da bir harf oluyor bir A4 kağıdı. Ve bunları da üst üste koyarsak kaç metre uzunluğuna sahip oluyor biliyor musunuz? Tam 97 metre uzunluğunda bir bilgi hazinesine sahip olmuş oluyor.
Yani 1000 ciltlik dediğimiz ansiklopedi.
Evet. Sayfaya vurursak evet, aşağı yukarı böyle bir şey çıkıyor.
Metre, maşallah.
Şimdi bu kule 100 trilyon hücremizin hepsinde var. Dün konuştuk. Gerekli olan bilgi gen denen lokasyonlar içerisinde oluyor. Yani o bölgedeki nükleik asit dizilimi bir anlam ifade ediyor. Yani mesela insülin hormonu o gen lokasyonu, işte o bölümün adı insülin bölgesi mesela. Bu bölgesi insülin. Bu bölge aldosteron mesela, hormonun adı o gen. Sırayla başlayıp bitim yerinde bittiğinde karşımıza o protein, yani o genin şifrelemiş olduğu hormon veya enzim ortaya çıkıyor. Şöyle bir ortamda, dün verdiğiniz örneği tekrar veriyorum. Bize dense ki insülinin bilgisini bul getir. Şimdi 97 metrelik şöyle bir havuzun içerisinde belki yıllar sürer o bilginin doğru olarak bulunması. Keza 100 trilyon tane hücre var. Saniyede 2000 tane protein üretiliyor her hücrede. Ve bu sayfalar arasında oluşan hata oranı da çok fazla. Değil mi? Mesela bir günde bir hücrede ortalama 5000 tane nükleotit, yani o baz kopuyor. 100 tanesinde adı değişiyor. Bunlar istatistikel, yani vücudun bölgelerindeki, mesela o bölgedeki vücut hücresinin istatistiki rakamları. Şimdi hata var. şöyle bir derya deniz okyanusta hatanın ne olduğunu hemen buluyor. Bu DNA tamir mekanizması ve onu düzeltecek mekanizmayı da hemen anında bulabiliyor. Bunu kim yapıyor? Az önce Cihat hocam gösterdi oradaki moleküller. Molekülün yapısını incelediğimizde molekülün bir hafıza sistemi olmuyor içerisinde. Bilgiyi saklayabileceği bir madde yok.
Evet.
Değil mi? Bilgi, yani bilgi nerede saklı?
Diski yok, bir şey evet. Yok. Manyetik bir alan yok.
Evet. Biz bilgiyi saklamak için günümüzde sistemler var. Hard diskler, flash diskler, birçok yöntem var. Bu bilgi saklama üzerine bir madde. Ama proteinlerde böyle bir konu yok. Dolayısıyla bir şeyi öğrenmesi ve aklında tutup tecrübe etmesi mümkün değil. Kaldı ki bir proteinin ömrü maksimum 2 gün vücudumuzda. Maksimum 2 gün. 100 bin çeşidin üzerinde protein var. Bu var olduğu anda bu bilgiyi nereden alıyor? Çok dikkatli düşündüğün zaman insan şu bilginin kaynağının alette şey yok hocam, yani alette bir numara yok derler. Alette bir işlev yok aslında. Bilgi anlamında, yani bilgiyi saklama ve bilginin sahip olması anlamında. Sadece fonksiyonu var ve o fonksiyonu icra ediyor maşallah. Bir videoda şeyle ilgili göstereceğim. DNA replikasyonu, hata yani mutasyon diyoruz ya, oluyor. Bakın nasıl oluyor. Bu DNA'nın replikesi, yani hücre bölünmesinde DNA'nın kopyalanarak bir DNA'nın iki DNA olduğu aşamanın bir animasyonu bu. Bu gördüğümüz ışınların her birisi, hızlı hızlı akıp çizgi gibi gören ışınların her birisi hidrojen bağları. Çok hızlı bir şekilde hidrojen bağları ilk önce ayrılıyor. Yeni DNA iplikçiğinde de yeni hidrojen bağları kuruluyor. Bunların her birinde de farklı enzimler rol alıyor. Bunun 3 boyutlu animasyonu olarak da az önce Cihat hocamın gösterdiği animasyona benzer bir şekilde, bakın her biri farklı bir moleküler makine olan proteinler DNA iplikçiğini önce ayırıyor. Daha sonra da yeni iplikçikte yeni DNA sentez yaparak 2 tane DNA olmasını sağlıyor. Böylece hücre bölünmesinden önce DNA 2'ye ayrılmış oluyor. Bu çok sık, çok sık tekrarlı olan, çok hızlı yapılan ve dolayısıyla içerisinde ufak tefek hatalarda olmasına yol açan bir sistem. Yani bizim vücudumuzda 100 trilyon hücremiz de hakikaten çok hızlı ve müthiş, sürekli hiç durmayan bir sistem var. Biz dinleniyoruz, uyuyoruz, yemek yiyoruz. Kendi o zaman ihtiyacımıza göre hareket ediyoruz ama hücreler durmuyor, dinlenmiyor, uyumuyor. Sürekli çalışıyor ve sürekli bu işlemlerin her birisi oluyor. Ve oluşan hatalar da üstün bir bilgiye sahip olan Allah'ın izniyle bize de her kademesini göstererek teker teker hem tamir ediliyor hem de o üstün makine moleküllerin her birisi farklı farklı görevleri yerine getiriyorlar.
Evet, inşallah.
Tabii şunu da şey hatırlamak lazım. Evet, hemen onu da söyleyeyim. Tek bir hücrenin içinde günde, iyi bir günde diye geçiyor hatta. Yani çok böyle zorlu bir gün olması gerekmiyor. Ya da işte çok hastalıklı, grip olmuşsun vesaire, öyle bir günden bahsetmiyoruz. Sağlıklı hissettiğin, işte kendini iyi hissettiğin bir günde ortalama bir hücrenin içinde 1 milyon defa bu hata oluyor. Bu tarz hatalar oluyor. Ve bu bahsettiğim kontrol mekanizmaları, hasarı tespit eden mekanizmalar ve onarıcı mekanizmalar 1 milyon defa kusursuz olarak çalışıp doğru hareketi yapıyorlar ve onarıyorlar DNA'yı.
Maşallah. Şimdi burada o kadar mükemmel detaylar var ki. Mesela burada gösterdin, polimeraz adlı enzim DNA'yı çoğaltıyor başka enzimlerin de yardımıyla. Evet. Bunu yaparken şöyle bir durum oluyor. Mesela bir öğretmen öğrencisine dese ki tahtaya geç, dediklerimi yaz. O da başlasa hocanın dediklerini yazsa. Yazarken bir yandan kontrol eder. Acaba ben doğru mu yazıyorum? Hocanın dedikleri kelimeleri doğru harflerle mi yazıyorum? Yazıp arada silip doğrusunu yazsa. Burada da böyle bir durum oluyor. Mesela mükemmel bir hızla, bilim adamlarının hayran olduğu bir hızla bu çoğaltma yapılıyor. Ama yapılırken her yazdığı harfi kontrol ediyor.
Evet.
Ve olay olursa bir hata koparıp tekrar doğrusunu yapıştırıyor. Şimdi şuursuz bir madde. Yani böyle bir şeyi neden amaç edinsin? Yani ben bir şeyi doğru yaptım mı, yapmadım mı? Normal bir enzim bir iş yapıyor, devam ediyor yoluna. Burada yapıyor ve yanlışsa şey yapıyor. Kırıp düzeltiyor ve buradaki durum çok önemli. Bu DNA'da bunun mutlaka yapılması lazım. Çünkü özellikle üreme hücrelerinde olursa bu kansere sebep olabilir. Evet. Çeşitli kritik bilgilerin bozulmasına sebep olabilir. Ama mesela RNA polimeraz adlı bir enzim var. Bu da DNA'nın çoğaltılması değil de DNA'dan protein üretilmesinde görevli. Oradaki enzim bunu yapmıyor. Çünkü hocamın da belirttiği gibi hem orada hız önemli, proteinlerin hızlı bir şekilde üretilmesi, hem de proteinler zaten yıkılıyor hücrede. İşte hepsinin bir yarı ömrü var. Evrimcilerin zannettiği gibi bekleyip zamanla daha gelişmiyorlar. Allah ne takdir ettiyse, nasıl bir görev takdir ettiyse, nasıl bir şekil takdir ettiyse o şekle yönelik bir üretim yapılıyor ve onlar dahi bozuluyor zamanla. O da Allah'ın bir takdiri. Orada o kadar mükemmel detaylar var. Benzer iş yapan iki enzim, bir tanesinde son ürünün zaten bozulacağını bilerek üretimdeki yavaşlığa sebep olmaması açısından yapmıyor bunu. Çünkü daha ileriki aşamalarda ayrıten şaperon adlı proteinler var. Başka bazı kontrol mekanizmalarıyla zaten kontrol ediliyor. O üretimde bir yavaşlığa sebep olmaması açısından yapmıyor bu kontrolü. Ama buradaki kritik enzim yapıyor bunu.
Evet.
Yani ve çok mükemmel de yapıyor.
Geri gelmişken şunu da hatırlatalım. Evrimci mantıksızlık, evrimci saçma akıl neyi öne sürüyor? Diyor ki hücrenin içinde ya da işte canlılarda doğal seleksiyon vardır ve mutasyonlar vardır. Bu iki mekanizma beraber çalışarak canlıları mükemmele götürür derler, diyorlar.
Evet.
Hala da bunu söyleyebilen insanlar var, bilinçsizce, şuursuzca. Şimdi görüyoruz ki hücrenin içinde bir defa doğal seleksiyon diye bir şey yok. Yani o protein kendi faydasına olan bir hareketi yapıyor da bu sistem mükemmel çalışıyor değil. Bu sistemin içinde o bireyin neyi yaptığının farkındalığı da söz konusu değil. Tek bir merkezden mükemmel bir orkestra yönetimi var. Her bir orkestra elemanı ne yaptığını farkında olmadan orkestranın mükemmel sesi ortaya çıkıyor.
Evet.
Bir defa bu bir gerçek. O elemanlar tek başlarına kendilerine olan faydası olduğu için o hareketleri bireysel olarak yapıyor değiller. Bu çok önemli. İkincisi ise hücrenin içinde kazaya zaten yer verilmiyor. Kaza gibi hasarlar zaten onarılıyor. Onarıcı sistemler var bunun için yerleştirilmiş olan.
Evet.
Kim tarafından? İşte görüyoruz ki bütün bu sistemlerin mükemmel çalışmasını amaçlayan çok üstün bir akıl tarafından. Yüce Rabbimiz böyle sistemleri yerleştirmiş. Kazanın olmasını engellemek üzere.
Evet.
Demek ki kaza da yok, doğal seleksiyon da yok canlıların içinde.
İnşallah.
İnşallah.
Evet. İnşallah. Şimdi diyalektik materyalizm üzerine kuruldu evrim teorisi. Birbirini besliyor zaten. Diyalektik de çalışma demek.
Evet.
İşte tezle antitez çarpışacak, ondan güya iyi bir şey olacak. Halbuki burada hücrenin bütün dünyasına baktığımızda her madde el ele vermiş. İşte burada sen gösterdin o onlarca protein el ele vererek ancak o hatayı düzeltebiliyor. Biri o diğeriyle mücadele edip ondan önce ulaşmaya çalışıp bir düzensizlik yok. Her birinin yapacağı görev de belli, sırası da belli ve her biri mükemmel bir şekilde olduğunda netice elde ediliyor.
Kendine mesela, bir menfaati de yok yaptığı hareketin.
Mesela o proteinlerdeki elle vermeyi şöyle anlıyorlar. Aradan bir tanesini çekiyorlar.
Evet.
O ilgili gen de bir kusura sebep oluyorlar. Mutasyonla hakikaten bozuyorlar. O mutasyon neticesinde ilgili protein çalışmıyor. Neticesinde ne oluyor? Hata tahmin sistemi çalışmıyor.
Evet.
Dolayısıyla yani burada mükemmel bir işbirliği, elle verme, destek olma her yere yayılmış. Yani bu kadar saçma sapan bir teoriyi, bu kadar saçma sapan bir felsefeyi hala sormanın hiçbir anlamı yok hakikaten.
İnşallah.
Ya cahillik çok kötü bir şey ya.
Çok kötü.
Değil mi? Yani biz her gün konuşuruz. Yani çok da seve seve konuşuyoruz ama yani izleyenlerimiz bu farkı görsünler. Yani mesela bu masada bizler hocamızdan öğrendiğimiz eserlerinden okuduğumuz, kendimizi eğiterek hocamızın desteği, gayretiyle Allah razı olsun öğrendiğimiz şeyleri anlatıyoruz. Kime anlatıyoruz? Evrimci beylere anlatıyoruz. Şu yüzden bizim anlattığımız her şey bizim için Allah'ın bir nimetidir. Ve bu bizim imanımızı arttırıyor. Çünkü Yüce Rabbimiz bütün alemlerin Rabbidir. Mesela hücreden bahsediyoruz. Bu mikro alem. Yani gözle görülemeyen bir alem. Hakikaten alem. Çünkü bir enzim gözüyle bakıldığında bir enzim için bu alem yani hücrenin içi hiç de öyle küçük değil. Bayağı büyük yani. Tıpkı bizim bu dünyada yaşadığımız standartlar gibi, büyüklük gibi. Çok büyük. Mesela işte damarları değil mi yan yana koysak 100 bin kilometrelik bir mesafeden bahsediyorsunuz. Yani dünyadan da büyük hatta bize göre oranla. Onun için yaşadığı alem çok büyük. Veya hormonlar için, işte vitaminler için veya DNA için her neyse. Aynı şekilde Yüce Rabbimiz nasıl ki hücre içindeki bu uyumu, bu hassas dengeleri, kontrolleri, mekanizmaları yaratıp yönettiği gibi aynı şekilde makro aleminde Rabbidir inşallah. Mesela izleyicilerimiz şunu çok iyi anlasınlar. Her alem yani gözle görülse de gözle görülmese de birbiriyle uyum içinde yaşar ve bir tanesindeki dengesizlik diğerinde dengesizlik meydana getirir. Bu ne demek? Hepsinin belirlenmiş bir zamanda yani aynı anda var olmasını gerektirir. Yani bir atomun ve birkaç atomun bir araya gelerek aminoasitleri oluşturduğunu, onların da proteinler oluşturduğunu, sonra da işte bölünerek hücrenin oluştuğunu biliyoruz özetle. Bakın bu sistem aynı anda kainattaki gezegenlerin konumuyla da alakalıdır. Yani mesela bir Satürn'ün biraz hızlı dönmesi şu anki halinden bizim dünyamızı etkiliyor.
Evet.
Veya Güneş'in çekim kuvvetinin biraz daha fazla olması bütün şu andaki dengeli bir şekilde kendi etraflarında ve Güneş'in etrafında dönen gezegenlerin Güneş tarafından yutulmasına sebep oluyor. Veya gezegenlerin biraz daha hızlı dönmesi şu anki hesap edilmiş ince ayardaki süretinden biraz daha hızlı dönmesi uzaya dağılmasına sebep oluyor. Ne hücre kalır o zaman, ne canlılık kalır. Yani makro alemde, mikro alemde aynı anda bir uyum içinde yaratılmış olursa canlılıktan söz edebiliriz, hayattan söz edebiliriz. Birbirine bağlıdır. Bakın bu da yetmiyor. Hep hücreden bahsediyoruz çünkü hakikaten hayatın başlangıcını anlatan çok güzel bir konu ve evrimcileri darmadağın eden bir konu. Çünkü mikrobiyoloji artık evrim teorisini darmadağın etmiş. Tıp biyolojik bilimsel bir gerçektir. Fakat yine bahsettiğimiz gibi her yapı birbirine uyum içinde olmazsaydı, yani evrimcilerin dediği gibi tesadüfen olmuş olsaydı canlılık mümkün olmazdı. Bir suyun bile, bakın sadece suyun bile sahip olduğu yapı, yani akışkanlık özelliği, şu anda hali hazırda Yüce Rabbimiz tarafından en ideal şekilde yaratılmış olmasaydı bu hücrelere enerji veya kan akışıyla bu faaliyetlerini yapma imkanı sağlanamazdı.
Evet.
Yani suyun akışkanlığı biraz daha hızlı olsa hücre iptal olurdu. Biraz daha yoğun olsa suyun akışkanlığı hücre donardı. Hiçbir faaliyetini yapamazdı. Bakın yani su ve hücre sanki birbirinden alakasız gibi görünüyor. Yani başka yapılar gibi gözüküyor ama birbirlerine ihtiyaçları var. Ve ikisinin de sahip olduğu özelliklerin tam olması gerekiyor aynı anda. Birbirinden farklı yapılar bunlar. Hücre nerede? İnsan vücudunda veya bitkilerdeki hücreler. Mesela bugün bilim adamlarının değil mi hala çözemediği bitkilerin, yeşil yapraklı bitkilerin yaptığı fotosentez. Evet. Fotosentez. İşte açık evre, karanlık evre diye adlandırıyorlar. Ya biz daha bunu çözemedik. Yani neyi çözemedik? Yeşil bir yaprak parçası incecik. Dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında yapılamayan operasyonu, işlemleri yapıyor. Aklı şuuru olan bilim adamları bunu gördü, fark etti. Hayranlık içerisinde o yaprağı inceliyorlar. Ama o yaprağın fotosentez yapabilmesi için ağacın da hidrofor teknolojisine sahip olması gerekiyor. Bakın o teknoloji olmasa yaprak fotosentez yapamıyor. Evet. Peki yaprak fotosentez yapamazsa ne oluyor? Bu hücre hiçbir faaliyetini yapamaz. Çünkü bütün bu faaliyetler, bütün bu çalışmaların enerji ihtiyacı var. Evet. Bu enerji nereden geliyor? Güneşten geliyor. Canlılar güneşten gelen enerjiyi direkt alamıyorlar ki. Neye ihtiyaç var? Yapraklara ihtiyaç var, bitkilere ihtiyaç var. Yani işte kloroplastlara ihtiyaç var, işte klorofillere ihtiyaç var. Gördünüz mü? Yani bakın insan vücudundan dışındaki yapılar her ne olursa olsun mutlaka insan için uyumlu ve ihtiyaç halinde yaratılmıştır. Yani her ikisinin birbirine ihtiyacı vardır.
Her ikisi derken?
Yanlış anlaşılmasın, sadece bitkiyle insan değil. Aklınıza gelebilecek bütün sistemler birbirine muhtaçtır. Bütün kainat. Yani gezegenlerin dönüş hızıyla DNA'daki bilgilerin mükemmelliği paraleldir.
Evet.
Dolayısıyla tekrar ediyorum. Yeryüzünde canlılığın başlaması sadece hücrenin içindeki uyumla değil. Dünyanın her yerindeki yetmez. Kainattaki her yerdeki uyumla bir bütün halinde olmak zorundadır.
Evet.
Bu olmazsa olmazdır. Bu olmazsa hayat olmaz. Evet. Bu mükemmel yapıların tesadüfen olmadığı işte her gün anlatıyoruz. Ayan beyan ortadadır. Dolayısıyla tekrar edelim. İzleyicilerimiz bunu çok iyi bilsinler. Evrim teorisi eşittir cahilizm. Yani Darwinizm diyorlar ya, sonuna bir izim koymuşlar. Hani sanki böyle bilimsel bir akımmış gibi bir hava vermek için. Onun izminden bir şey olmaz yani. Zaten hocamız anlatmıştı. Dar. Dar işte, adı üstünde yani. Yok içi. İçi de boş demişti hocamız. Hakikaten içi boş. Burada yapılan tek şey şu. Darwinizm ve içindeki o evrim teorisi safsatası sadece ve sadece Allah'ın varlığını inkar etmek için ortaya atılmış bir hurafedir. Bu kadar. Bilimsel hiçbir tarafı yoktur.
Evet.
Tekrar ediyoruz. Evrim teorisi yeryüzünde canlılığın nasıl başladığı sorusuna nasıl cevap veriyor? Dün de söylemiştik.
Evet.
Cevap basittir. Evrim teorisini savunan kişiler yeryüzünde canlılığın nasıl başladığına cevap veremiyorlar. Çünkü cevabı yok. Bunun bir tek cevabı var. Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki her şeyi yaratan Yüce Rabbimize yaratmıştır her şeyi.
İnşallah.
Şimdi hakikaten çok büyük akıl tutulması. Yani dünya tarihinde senin de belirttiğin gibi böyle zavallı bir teori olmadı. Yani bugün bütün hastalıkların temellerinde değil mi? Şu proteinde şu zarar var. Şu gende şu zarar olmuş. Bundan dolayı işte senin bu hastalığın, kusurun. Bunlar dile getirilirken eksikliklerin, mutasyonların bir gelişim doğurduğuna yönelik bir iddia tamamen saçma sapan. Yani bunu nasıl söyleyebiliyorlar? Hakikaten hayret insan ediyor. Ama tabii kendi işlerinde de bunu itiraf ediyorlar esasen. Önceden de bahsettik. Ali Demirsoy'un yakın arkadaşı, kendisi de evrimle ilgili kitap yazan arkadaşı Ali Demirsoy'a samimi konuşmasında söylüyor. Ya Ali, evet, sen gerçekten bu evrim teorisine inanıyor musun diyor. Ali Demir, bunu yani biz demiyoruz. Bunu Ali Demirsoy'un kendisi söylüyor. Bunu tabii vicdanen konuşan bir insan böyle demek durumunda.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi bir konu daha var. Şimdi hocamın da belirttiği gibi her şey iç içe geçmiş ve birbirinden ayrılmayacak şekilde. Şimdi bir tane konu var. Çok örneğini gördük. Fotosentezin kendisi bir mucize. İşte solunumun kendisi bir mucize. İşte orada yağların üretilmesi bir mucize. Proteinin üretilmesi bir mucize. Bunların yıkılması ayrı mucize. Bir konu var. Ona bakacağız inşallah. Pentoz fosfat yolu diye bir yol var. İkiye alabilir miyiz acaba? Burada şey çok önemli değil. Bu şu ana kadar hiç görmediğimiz bir metabolik bir olay. Bunun gibi hücrede çok fazla şema var. Yani çok detayını bilmenin bir önemi yok. Ama burada şu var. Bu pentoz fosfat yolu, yani çoğu kimsenin bilmediği bu yol çok sayıda enzimden oluşan bir yol. Bu önceden bahsettiklerimizin her birinden ayrı. Hücredeki solunumdan, fotosentezden vesaireden her birinden ayrı. Şimdi burada ne oluyor? Bu yol çok önemli. Birincisi, mesela gördük, DNA çoğaltılıyor dedik değil mi? DNA çoğaltılırken orada harflerin olması lazım. O harfler, yani şimdi bir de o
malzeme lazım.
Malzeme evet, olması lazım. Yani bu harfleri karşılıklı bir araya getiren polimeraz enzimi var ama bu harflerin her şeyden önce olması lazım. Normalde bu harfler olmaz. Yani nasıl aminoasit olmuyor. Aminoasit için üreten özel bir fabrika Allah yaratmış. 40 kadar enzimden oluşuyor. Bu fabrikanın varlığı şart bir hücrede. Bu fabrikadaki en ufak bir hata o hücrenin çoğalamaması anlamına geliyor. Aynı şekilde DNA'daki harfler de böyle. DNA'daki harfler de üretim için çok özel bir sistem var. 20 kadar enzim çalışıyor. Bu 20 kadar enzim var olan işte çeşitli aminoasitleri ve karbondioksiti kullanarak harfleri üretiyor. Dolayısıyla aslında 60 kadar enzim gerekiyor. Yani DNA'daki harflerin üretilmesi için. Bu harflerin üretilmesi için bir ara aşama oluşturuyor. Bütün bu enzimlerden oluşan sistem özel bir şeker üretiyor. Fotosentezle üretilen şeker 6 karbonlu bir şeker. Bu 5 karbonlu bir şeker üretiyor. Bu bir yönüyle orada kullanılıyor. Ayrıca NADPH adlı bir başka bir molekül üretiliyor. Bu molekül de hücredeki diğer sentez işlemleri, yani üretim işlemleri de, yağların üretilmesinde ve işte başka bazı sentez işlemleri görev alıyor. Dolayısıyla neyi görüyoruz? Hücrede bambaşka yapılar, yağlar, DNA'lar, solunum. Bunların her biri iç içe geçmiş durumda. Yani kademe kademe gelişim burada da söz konusu değil. Diğer her şey olsa, fotosentez olsa, işte hücre solunumu olsa, yağların üretimine yönelik enzimler var olsa, ama sadece bu buradaki durum olmazsa sistem yine ölüyor. Aynı zamanda bu şuna da yarıyor. Buradaki üreten ara basamaklar, hücrede serbest radikaller var. Bu serbest radikaller DNA'ya, proteinlere, harflere zarar verir. Buradaki harflerdeki zararları, çeşitli yapılardaki zararları önlemeye yönelik başka bir sistem var. Allah'ın yarattığı özel bir sistem. Burada da kullanılıyor buradaki ara basamaklar. Yani dolayısıyla her şey iç içe geçmiş durumda. Fazla detaya inmeyeceğim çünkü çok o kadar detaya inmenin gereği yok. Ama buralarda şu hep gözüküyor. Mümkün kaçamayacakları evrimcilerin iç içe geçmişlik var. Bundan evet. Kesinlikle kaçamazlar. Ve bu enzimlerdeki ufak hatalar çok ciddi hastalıklara sebep oluyor. Zeka geriliklerine, ölümlere. Yani ve ufacık kusurlar yani bunlar. Dolayısıyla böyle artık bu kadar demode, bu kadar ilkel, bu kadar saçma sapan bir teoriyi böyle insanların yüzüne bakarak savunmanın hiçbir gereği yok. Millet, yani çocuklar falan anlatıyor bize, kahkahalarla gülüyorlar. Kendilerini daha rezil etmesinler yani.
İnşallah.
Ayet okuyacağım.
İnşallah.
Mülk suresinde, yani surenin adı da mülk. Mülkün sahibi Allah inşallah her şeyin. Üçüncü ayette şöyle buyuruyor Allah. Gözünü çevirip gezdir. Yani ayetin bir kısmından devam ediyorum. Gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Şimdi bütün kainat bizim gördüğümüz 10 üzeri 79 tane atomdan oluşuyor değil mi? Allah bunların hepsinin sahibi. Bu atomların her birisi mesela ben de böyle vücut olarak mesela Serdar Hocam hepimizde böyle ayrı bir şekilde tecelli ediyor. Bilgisayar olarak tecelli ediyor, kitap olarak tecelli ediyor. Allah bunların hepsinin sahibi. Hepsinde de mükemmel bir sistem var. Hatasız. Allah çok açık bir şey söylüyor. Özellikle inkar edenlere. Diyor ki bunların hepsini ben yarattım. Hepsini gidip araştır. Ufacık bir uyumsuzluk, çatlaklık bulabilecek misin diyor. Ve bulamayacağını söylüyor Allah. Yani bulunamayacağını, kesinlikle bir açık bulunamayacağını, bütün kainat sizin diyor mesela. İzleyin bakın diyor. Burada ki konunun büyüklüğü mesela biz araştırıyoruz. Hücrenin içine giriyoruz. DNA giriyoruz. DNA'nın mesela DNA ile ilgili vücuttaki sistemlerin şu ana kadar %30'unun ve %50'sinin çözümlenebildiğini, açıklığa kavuşturulduğunu kabul edelim. Bugünkü bilim düzeyiyle. Halen insanlar bu sistemde hiçbir kusur bulamadıkları gibi sistemin daha ince ne ayrıntıları var bunu bile keşfedebilmiş değiller. Keza Allah hiçbir atomda, hiçbir DNA'da, hiçbir proteinde, hiçbir canlının hiçbir yerinde kusur olmayacağını söylüyor. Kusursuzsa bütün canlılar, ki bütün deliller de bunu gösteriyor. Mesela fosillere bakıyorsunuz, hepsi kusursuz. Hocamız diyor ki 100 trilyon size para veriyorum diyor. Bir tane kusurlu fosil getirin. Yok. Çünkü Allah Kur'an'da söylüyor. Kusurlu bir şey yaratmadım diyor. Hocamız da söylüyor. Yok. Dün örneğini verdim. Bu gerçek olan fosiller, yani türünün örneği tam ve eksiksiz, mükemmel olan fosiller o kadar yaygın ki New York'ta köşe başında adam tezgah açmış. Trilobit fosili satıyor. Bu fosiller yani o kadar yaygın ki bak, toprağa kazalım, buraya kazalım, buradan da çıkar. Oraya kazalım, oradan da çıkar. Yani Allah'ın mükemmel yarattığının delili her yerde. Yani bunu görmemek imkansız Allah'ın izniyle. O kadar yaygın. O yüzden Serhat Hocam dediğin gibi İnkarcıların düştüğü durum artık kahkahalarla gülecek boyutlara geldi. Yani
şu an. Bir ayet söyleyip bitirelim. 100 trilyon değildi, 10 trilyon. Hocamızın şeyi. Fark etmez. 100 de olsa yine hani gelen giden bir şey yok da 2 yıl oldu. Hala gelecekler. Belli ki yok yani. Zaten bilinen bir şey inşallah. Şu çok önemli. Samimi ve vicdanlı insanlar bu tür harikalara, yani iman hakikatte dediğimiz konuları incelediğinde hakikaten imanları artıyor. Çünkü Allah'ın bunlar bizim için yarattığı güzel nimetler. Biz bunları inceledikçe, ne kadar derinlemesine bakarsak bakalım, her defasında o ihtişamla karşılaşıyoruz. O ihtişam da bizim göğsümüzü, kalbimizi ferahlatıyor, imanımızı arttırıyor. Ve her seferinde şunu görüyoruz, ister canlı olsun, ister cansız olsun, tüm varlıklar sahip oldukları özelliklerle Allah'a itaat ediyorlar. Allah'ın emrini yerine getiriyorlar ve yaptıkları işlerle, her ne olursa olsun fonksiyonları, Allah'a secde ediyorlar. Evet. Samimi ve vicdanlı insanlar bunu böyle görür. Çünkü gerçek budur. Ayette de inşallah ona işaret ediyor. Kovmuş şeytanı Allah'a sınırım. Haç suresi 18. ayet. Görmedin mi ki gerçekten göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde etmektedirler. Birçoğu üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi aşağılık kılarsa artık onun için bir yüceltici yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. İnşallah.
Şu an ben de bir şey eklemek istiyorum. Tabii, çok iyi olur.
İnşallah, estağfurullah.
Serdar Hocam, sen hassas bir dengeden bahsetmiştin. Şimdi baktığımızda doğada, yani yaşamımızda tek şuurlu canlı olarak insanlar var. Ve milyarlarca insan var dünyada. Şimdi hepsi kendi haşa Allah'ın hükmetmediğini, ilhamıyla hareket etmediğini söylüyorlar. Ama mesela baktığımızda heyelanlar oluyor, ağaçlar kesiyor, işte fabrikanın bir şekilde belki dumanları zarar veriyor. Serbest radikaller çok fazla, böyle insanların da neden olacağı zararlı şeyler var. Ama burada hala hassas denge korunuyor. Buradan gerçekten bir yaratıcının olduğunu sonucuna varabiliyoruz. Allah'ın aklını burada görebiliyoruz. Ama en önemlisi de her şeyin bir kader üzerine yaratıldığını görüyoruz. Yani artık insanlar kendi kendine hareket ediyor, kendi hükümlerini veriyor gibi. Evrim teorisinin savunduğu bir şey yanlış. Neden? Çünkü sistem bozulurdu. Ama sistem milyarlarca yıldır devam ediyor. Demek ki insanların burada bir kendi eylemlerini kendi yapabileceği bir durum yok. Kesinlikle Allah'ın insanları bir kader üzerine yaratması ve bu şekilde koruması var. İnşallah.
İnşallah, maşallah. Tabii insanların bir kısmı bunu iddia ediyor. Yani evrim teorisi, Darwinizm falan, hepsi değil de bir kısmı bunu iddia ediyor.
Biz apaçık olan bir gerçeği anlatıyoruz. Evet. Apaçık bir şekilde anlatıyoruz. Evet. Dilimiz döndüğünce basitleştirerek anlatıyoruz. Evet. Çok detaylar var olabildiğince. Ama açık olan gerçeği şununla özdeşleştirebiliriz. 2 kere 2 eşittir 4.
İnşallah.
Yani bu yaratılış gerçeğini kabul etmeyen insanlar ise 2 kere 2 eşittir 5, 6, 7 de edebilir. Böyle saçma bir mantıksızlık ortaya koymuş oluyorlar.
Bunun
bilinmesi çok önemli. Ne derece büyük bir saçma bir akıl ürünü teoriyle karşı karşıya olduğumuz, bir felsefeyle karşı karşıya olduğumuz, bunun bilinmesi çok önemli. Bilinmesi derken gerçekten bilinmesi. Çünkü az önce konuşmamızın başında da belirttiğim gibi Serdar Hocam, cehalet bizim karşımızdaki en büyük tehlike. Çünkü maalesef diyorum, inanan insanlar olduklarını öne süren insanlar dahi kalkıp arada ortayı bulmaya çalışabiliyorlar. Evrim teorisinin saçma, hiçbir bilimsel gerçeğe dayalı olmaksızın, sırf ideolojik sebeplerle savunula gelen bir teori olduğunu bilmeksizin kalkıp onu bilimsel bir şeymiş gibi zannedip kalkıp dinle evrim teorisini, Darwinizmin ortasını bulmaya çalışan insanlarımız var. Bunları çok iyi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu gerçekleri onun için anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah. Yeryüzünden inşallah tam anlamıyla hiçbir şekilde artık Darwinizmin D'si kalmayacağı gerek.
İnşallah.
Şimdi yani tabii insanlar, bahsettiğin insan grupları tembellik etmesinler. Yani
evet.
Bütün bu bilgiler hiç olmayabilirdi. Yani değil mi? Hocamız 300 tane kitap yazdı. Yani bunların hiçbiri de olmayabilirdi. O zaman dahi böyle saçma sapan şeylere inanmamaları gerekirdi. Aklın yolu bir. Onların her birinin manevi önderi büyük zatlar. Her biri bu teorinin saçma sapan, din dışı bir teori olduğunu zaten söylüyorlar. Kendileri de aklen bunu görebilirler. Şimdi 300 tane kitap da var ortada. Tembellik etmeyip bir tanesini okuduklarında İnşallah. Zaten gerçek çok açık Açıkça görecekler.
İnşallah.
Bir de bu evrimcileri öyle şey adamlar zannetmesinler. Hakikaten yani bilgi eksikliklerinden bir aşağılık kompleksleri oluyor bunların.
Evet.
Onların çok bir şey bildikleri yok. O bildiklerini zaten kavrayamadıklarını görüyoruz. Hı. Yani aynı bilgiyi tembellik etmeyip siz de biraz çalışsanız bunun böyle onların o saçma mantıklarınca diye getirdikleri iddiaları getiremeyecekleri anlayacaklar.
İnşallah.
Dolayısıyla inşallah hocamızın çok sayıda eserleri var. İşte Yaratılış Atlası. İşte hocamız işte Amerika'ya gitti. Daha sadece adını duymasıyla beraber oranın en önde gelen profesörlerinden yani evrimci en önde gelen profesörü ben evrimi anlatmıyorum diye kaçtı. Yani halbuki onların düştüğü
maşallah.
Durum bu.
Maşallah.
Dolayısıyla Tabii. bu kadar kendilerini sıkıntı vermelerine hiç gerek yok hakikaten.
İnşallah. Bu perişanlığa gerek yok.
İnşallah. O zaman hatırlatma evet. yapıyoruz. Biz de bugün 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Abu TV ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.